Ayrım 22.
Behlül o vaadini unutmuştu. Kendisini birden kaba, sert bir adam olmaya sürükleyen bir coşup taşmayı zor tuttu. Sonunda bu kadın, en küçük özgür davranışlarına karışan sevdasıyla can sıkacak bir şey oluyordu. Sert bir karşılık vermemiş olmak için, "Dönmemek kesin bir şey değil, bunu her olasılığa karşı söylüyorum. Böyle havalarda, böyle bir güneşe damarlarımda bir şey tutuşuyor. Beni evin dar havasından kaçmaya, gezmeye, geniş özgür ufuklara, bütün ciğerlerimi açmaya sürüklüyor." Bir tere gülümseyen bir çocuk altıdan gözlerle bakarak söylüyordu. Birden durmak zorunda kaldı. Kendi sesinin bu yalanın soğukluğundan üşüyerek sustu. Bihter'in şimdi o dudağının köşesinde bir gülümseme gölgesiyle titreyen o belirsiz çukurda acı, elemli, aldatılan bir kadının ilk emeller düşüşünü sezinleyen bir yüreğin acılık gülüşü belirmişti. Bihter bu karşısında gülümseyen adamın, o kendisine özür bulmaya çalışan sesin bir yalan olduğunu kadın duygusuyla anlamıştı. Bu nasıl bir yalandı? Bu nasıl bir yalandı? Niçin yalan söyleniyordu bilmiyordu. Ama yalan olduğundan çok güvenliydi. Bunu Behlül'ün gözlerinde açıkça okumuştu. Varlığının derinliklerinde bir şey öldürüyormuşçasına büyük bir ezinç duydu. Bir söz daha eklemeyi ya da bir söz daha söylettirmeyi fazla buldu. Bir şey demedi ama bakışında öyle bir şey vardı ki Behlül'e, "Yalan söylüyorsun," diyordu. Behlül bu bakışın güçlü açık anlamını kavradı ve yalanın içinden başka bir yalan da çıkmak isteyerek, "Doğrusunu söyleyeyim mi Bihter?" dedi. "Ne halden kaçıyorum?" "Evet, asıl ondan. Düşün bir kez. Birazdan o mürebbiyesi gelince kıyamet kopacak. Ben Nihal'i biliyorum. Bütün coşup taşmasını sonraya saklıyor. Ondan başka, madem ki hepsini söylemek gerekiyor, biraz daha Nihal'i acıyorum. Böyle konularda o kadar zayıf adam olurum ki, anlıyor musun? En iyisi bu gürültünün içinde bulunmamaktır." Bihter sessiz, sapsarı dinliyordu. Behlül, başlandığı gibi bitmemek eğilimini gösteren bu söylevin içinden çıkmak istedi. "Ondan sonra," dedi, "kim bilir belki gece kimsenin haberi olmadan..." Cümlesini bitiremedi. Uzakta kavgaları işitilen Nesrin'le Şahisler'in bir gürültüsünden ikisi de titrediler. Sofada böyle yavaş sesle bir konuşma bağışlanmaz bir sakınmazlıktı. Behlül yüksek sesle, "Kızlara söyler misiniz yenge?" dedi. "Benim odanın ateşini yakmadan yatmasınlar. Belki gece dönecek olurum." Yukarıda Nihal'in piyanosu sürüyordu. Bihter başına bir şey düşmüşçesine sersem, bir dakika içinde onu en durgun ve rahat sanılan bir sorumluluktan en dehşetli bir ezince atan bu olayın niteliğini düşünmeyerek, başının üstünde parçalanmış bir dünyanın patlayışının gürültüsüne benzer bir gürültüyle yuvarlanan bir piyanoyu dinleyerek bekliyordu. Kendi kendisine beyninin bulutları arasında yalnız bir şey soruyordu. Demek artık yalan başlamıştı ha? Bu kısa konuşmanın bütün ayrıntılarını şu dakikada unutmuştu. Aklına getirmek için kendisini zorlasa bile bunu başaramayacaktı. Yalnız o yalan, Behlül'ün gözlerinde açık seçik okulan o yalan yaşanıyordu. Sonra yavaş yavaş başının üstünde hep o gürültülü müziğin fırtınaları, büyük kasırgalarının içinde parçalanmış dünyaların yıkıntısını süpürüp götürürken, beyninin içinde bulutlar parça parça ana kırıntıları bırakarak dökülmeye başladı. Burada, ayakta, iki dakika içinde bu kısa konuşmanın bütün ezinçli anlarını birer birer yaşadı. Behlül'ün o yalan söyleyen sesini hep o yalan sözlerle birer birer işitti. Demek Nihal'i açıyordu. Bunu söylemek, onu kınamak demekti. Sonra o bulutlar daha uzak ana ufuklarını açarak, bütün unutulmuş, ortaya çıktığında önem verilmeyerek akılda tutulmaya layık görünmemiş şeyleri, şu son haftaların son buluşlarına ilişkin küçük küçük sözcükleri, yalnız şimdi birer anlam kazanan, birer güç alan hiçleri gösterdi. İki dakika içinde genç kadın, sevdasının temelinin yanında o vakte kadar görülmemiş, varlığına imkan düşünülmemiş bir uçurumun korkunç karanlık ağzını açarak soğuk, donmuş soluğuyla yüzüne soluduğunu sezinlemişti. Yukarıya çıkıp Nihal'in yanından geçmek için kendinde güç bulamadı. Kocasının iş odasına atıldı. Ve yukarıda mini mini Nihal, o mutluluğunun korkunç yasının son vuruşlarıyla bir daha sarsılan hasta, zavallı vücudunu yerlere atarak acısından, acısının kuduruşundan, kahrolmuşluğunun güçsüz coşup taşmasından, boğazlanmış bir güvercin haliyle çırpınmamak, kıvranmamak için önüne geçen, aklına gelen bütün çılgın parçalarla piyanosunda kıyametler koparırken, hep o ensesinden beynini çekerek koparıyor sanılan ağrılar dakikadan dakikaya şiddetini artıran pençeleriyle başını deliyor, çengelleriyle damarlarını söküyor gibiydi. Birden çocuk kolları gerilmiş, elleri piyanosunun üstünde donmuş, ensesine sanki saplanan bir çiviyle başını oynatamayarak boğuk bir acı çekme çığlığıyla durdu. O zaman birinin koştuğunu, onu sallanırken kollarının arasında tuttuğunu, hafifçe kucaklayarak biraz önce Behlül'ün oturduğu koltuğa koyduğunu sezinledi. Bütün bu baygınlık yalnız bir dakika sürmüştü. Bu patlamadan geçen bir fırtına gibiydi. Nihal bu baygınlığın içinden gülümseyen gözlerle çıktı. O zaman dizlerinin dibinde birer buz parçası kadar soğumuş ellerini avuçlarının içinde sıkarak bembeyaz, bütün o ince duygulu habeş yüzü donuk bir beyazlıkla beyaz Beşir'i gördü. "Beşir, sen misin?" dedi. Evet, oydu. Bugün de bahçeden sonra ona tutsak bir gölge bağlılığıyla izlemiş, orada merdiven başında cam kapının yanında beklemişti. Behlül'ü Nihal'in kaşının ucundan öperken görmüştü. Sonra o gidince yavaşça daha çok yaklaşarak binlemez zavallı yoksul insanlığının nasıl bir gereksinmesiyle, nasıl umutsuz bir bağlılıkla ayakları altında ölmek istediği Nihal'in bütün acılarını duyarak, o acılarla kendi ruhunun da eridiğini, ezildiğini sezinleyerek sessiz, kımıldamaksızın beklemişti. Gözlerinde bir mutluluk kıvılcımıyla Nihal'e bakıyordu. Nihal hep o gülümsemesiyle onu daha çok inandırmak istedi. Küçük bir baygınlık, yorgunlukta. Sonra üstlüğünü takınarak güçlü bir sesle, kimseye söylemeyeceksin Beşir, anlıyor musun? Öyle istiyorum. O zaman Beşir'in gözlerinde bir saniye önce tutuşan mutluluk kıvılcımı birden bir bulutla, bir gözyaşı bulutuyla örtüldü. Ve ruhunun acısını daha çok saklamaya güç bulamayarak ince, duygulu, o işlenmiş zarif bir oyuncağa benzeyen yüzünü Nihal'in dizlerine kapadı, ağladı, ağladı. Nihal onu bırakıyordu. Başını koltuğunun arkasına yaslayarak gözlerinde derin bir ferahlama gülüşüyle sanki bu dizlerine dökülen yaşların katıksızlığından bir avunma duyarak duruyordu. Sonunda onun anlatılamayan acılarına işte açıktan açığa, saklanmaya gerek görülmeden dökülecek gözyaşları bulunmuştu. Ve bu gözyaşları Beşir'in tertemiz ruhundan, onun da kim bilir nasıl inleyen, damla damla zehirlerle kanayan, acı duyan ruhundan çıkıyordu. Bugün Adnan Bey, Nihal'e bu korkunç vuruşu vurduktan sonra yüreğinde, işte ne kadar zamandan beri örtülü, sanki ölmüş kalan derin bir damarın, babalık damarlarının sızladığını duymuştu. Evlendiğinden beri Nihal'in ruhunu hırpalayan işkence dönemlerinin en küçük belirtilerini bile kaçırmamıştı. Bunlar onun gözünde öyle zorunlu olaylardı ki meydana geleceğini evlenmeden önceden beklemeye başlamış ve sonra Nihal'in acıları karşısında onları zararsız, olsa olsa tehlikesiz geçecek ama uzayacak zamana bağlı bir hastalığın krizleri gibi değerlendirmek alışkanlığıyla kendisini sebep olmak sorumluluğundan soyutlar olmuştu. Üstelik o işkence dönemlerini şiddetlendirecek ve yenileyecek şeylere, o şimdiye kadar Nihal'e indirilen vuruşlara biraz ağır ama sonuç bakımından iyileştirme veren bir tedavi yolu gözüyle bakmıştı. İlk önce Nihal'i Bihter'e yaklaştırmak için kendisinin ondan uzaklaşması gerektiği yargısına varmış, kızından uzak kalmıştı. Sonra kızının bu zayıf yönünden yararlanarak evde barış kurulmasına engel çıkarmak eğiliminde bulunanların uzaklaştırılmasına karar vermiş, Şakire Hanım'la kocasını ve kızını çıkarmıştı. Şimdi artık Bihter'e bir düşman olarak tanılan, karanlıklarda aile düzenini bozacak, hile ve tuzak kuran zararlı bir konuk niteliğinde değerlendirilen o yaşlı kızın mürebbiyenin uzaklaştırılması, kesinlikle gerekli bir önlem önemiyle karar altına alınmıştı. Adnan Bey, bir vakitler çocuklarına bir ikinci anne olarak kabul edilen Matmazel de Korto'nun üzerindeki bu yeni düşüncesinin gerçekleştirilmesi sebeplerini belirleyemezdi. Bihter'i masum sanılabilecek birkaç sözü, Nihal'in bu hırçınlığına karşı mürebbiyeye bir bakılarak sonra anlamlı bir gülümsemeyle kocasına dikilen bir bakışı, o hiçbir şey söylemeksizin dile getirilen anlamlar yavaş yavaş, bir iğnenin ucundan bir ipek kumaşa düşmüş bir yağ damlasının girip yayılması gibi, beyninin içinde büyüye büyüye sonunda onu iyiden iyiye kaplamıştı. Ama en son bu sabah vuruşu vurduktan sonra, şimdiye kadar Nihal'e indirilen bu vuruşların iyilik getirecek etkisinden kuşku veren bu korku, bugüne kadar aldanmış olmak, hayır aldatılmış olmak korkusu dehşet verici ve elemli bir korku ve ateşten iğnesinin ucuyla o yüreğinin unutulmuş bir köşesinde bir ölü duygusuzluğuyla susan damarı, babalık damarını bularak yakmış sızlatmıştı. Yoksa kızını öldürüyor muydu? Nihal bahçede yanından kaçar kaçmaz bu soru korkulu bir suçlama heyulası ürkütücülüğüyle kendisini titretmişti. Bu soruyu kafasından kovmak istedi. Bunu cevaplandırmak için daha sağlıklı bir bakışla sorunu çözümlemekte öyle büyük bir sorumluluk, öyle acı bir umutsuzluk bulabilirdi ki ondan kendisini korumak için düşünmemeye kesinlikle karar verdi. Biraz işle uğraşmak için odasına çıktı. Kaç günden beri bir güzel ceviz köküne Bihter'in yüzünü oymak için çalışıyordu. Onun elini alırken nasıl oldu bilinemez, belki garip bir içgüdüyle gözleri çoktan beri unutulmuş, eksik çizgileriyle kırık tahta parçalarının arasına atılıvermiş bir başka yüzü Nihal'in yüzünü araştırdı. Sonra elinde Bihter'in o haşlanmış yüzüyle duramayarak süzgün, kendi isteğinden çok yüreğinin belirsiz bir gereksinmesine uyarak, kendine eğemeyen, olamayan gözlerle odasının ta karanlık bir köşesinde, ne tamamıyla kaldırılmaya, ne tamamıyla gözlerden uzak bırakmaya cesaret edilmeyerek, bir yığın ufak tefek arasında boğulmuş bir resme, ilk eşinin eskilikten silinmişe benzeyen bir resmine baktı. Sağındaki bu resim, birdenbire ne vakitten beri kendisini arayıp sormayan bu gözlerin ruhundan bu kez canlanarak, bir bedensellik kazanarak o karanlık köşede titriye titriye bakıyor, ona yaklaşıyor. Kinden, hırstan ateş saçan gözlerle, gözlerine sokularak, ciğerleri sökülen bir ana acısıyla ona haykırıyor. ''Kızımı öldürüyor musun?'' Şu 2 yıllık evlilik ömrü bir sorumluluk hayatı ustalığıyla gözlerinin önüne geliyor, küçük küçük, şimşek gibi bir akımla tutuşup sönen, görünüp silinen tablolar biçiminde hep Bihter'le Nihal'i görüyordu. Kafasında karısıyla kızı birbirini örtmek isteyerek kovalaşıyorlardı. İskemlesinde bir elinde hala o kök parçasıyla yüreğinde derin bir acı duyma yarası düşündü. Bu yaranın açılmasına 5-10 dakika yetmişti. Bir zaman oldu ki bu baba kızına dönmüş oluyordu. Nihal için derin bir ağlamak isteği duyuyor ve bu isteğe kendini teslim etmek istiyordu. Sonra kendisini yeni düşüren bu acımanın sonuçlarından, özellikle artık itiraf edilmek gereken bu atıdan o kadar korktu ki, karanlıkta bizi yaklaşmakta olan bir tehlikenin vuruşundan koruyan sinirli ürkeklik türünden, elde olmayan bir hareketle yargılama gücü bu karmaşıklık izleri izlemekten geri çekildi. Ancak yüreğinde Nihal için açılan bu yaranın acısını unutacak, uyutacak bir avuç toz serperken öteki bir yaranın sızlamasına engel olamıyordu. Ve bu ikinci yara artık uyutulamıyor, ne vakitten beri acısını gidermek için üzerine serpilen tozların altında hep umulmayan gelişmelerle biraz daha yırtılarak, biraz daha derinleşerek ateşli ve zehirli yeniden uyanıyordu. Bu yara evlenmesinin yarasıydı. Başlangıçta küçük, bellisiz bir leke gibiydi. Bihter'le mutlu olmak umudu onu öylesine kendinden geçiriyordu ki, bahtiyarlığının arasında bir iğne dokunmasıyla sızlayan bu noktayı umursamamayı başarıyordu. Ancak yavaş yavaş o iğne daha çok batmış, o nokta bir elemli yara olmuş ve artık dinlememek, işitmemek mümkün olamamıştı. Bütün evlilik hayatı bununla zehirleniyordu. Mutlu görünmeye çalışırken kendisini süslenmiş görünüşler altında korkunç bir hastalık taşıyanlar kadar yapmacıklı buluyordu. Önce mutsuzluğunun taze keyfi o acılarını örterken şimdi onlar mutluluğunu eziyor, boğuyordu. Kendi kendisinde öyle sessiz bunalımları vardı ki talihsiz olduğuna karar verdi. Bu evlenme bir korkunç hataydı. Bunun sonunda Bihter'i kollarının arasında donmuş bir beden ruhsuzluğuyla, ölmüş bir kadın duygusuzluğuyla, o kucaklaşmaların heyecanlarından pay almayarak, gözlerini başka bir sevda ararcasına onun gözlerinden ayırarak, vücudunu verip de asıl kadınlığının sıcaklığını vermeyerek sezinledikçe anlamıştı. Bihter onun olurken başkasının oluyor gibiydi. En sıcak, en hırslı öpüşmelerin altında dudaklarını buzlaşmış bir solukla donmuş bulur ve o saniyede aşkının en heyecanlandırıcı ateşlerinin üzerinden bir kar rüzgarı geçerdi. Bihter'in gevşek kollarla ona sarılışı vardı ki itiyor, geri çeviriyor sanısı verirdi. Dudakları öyle öpüşlerle uzanırdı ki ateşsiz, ruhsuz dokunuşlarıyla düşlerde alınan ölü, kuru öpüşlere benzerdi. Bütün aşklarında Bihter kendisini onun olmaksızın veriyordu. Böyle nereden geldiği sezilip anlaşılamayan bir soğuk rüzgarla mutluluk gelin odalarının duvarlarından sanki buzlar aktığını ve ta ruhunun derinliklerine kadar üşüdüğünü duydukça gözlerinde bir gizli dargınlıkla karısına bakardı. Bu bakışlarında acısından sızlayan erkek onurunun kanamaları öyle belirgin bir anlam kazanırdı ki birden Bihter onu avutmaya, hayır onu daha çok mutlu edememekten dolayı bağışlanma isteğine gerek görür ve başını omuzuna koyarak sakalının altına, bir vakitler Nihal'in yeri olan okulsuz noktaya dudaklarını kor, küçük küçük değinmelerle orasını öperdi. Bu öpüşmelerde öyle bir yalan soğuklukları vardı ki Bihter'i omuzundan silkmek, bileklerinden tutmak, sarsmak, vahşi bir kıskançlıkla büsbütün kendisinin olmayan bu kadını hırpalamak istekleri duyardı. Onu kıskanıyordu ama kimseden değil, kendisinden, kendisinin yaşlılığından, onun güzelliğinden ve gençliğinden. Sözün kısası ona tamamıyla sahip olamamaktan korkunç bir kıskançlık duyuyordu. Arada bir isyan etmek isterdi. Acı bir sözle onu horlayarak öcüne almaya gerek görürdü. Kaç kezler ağlatmıştı. Sonra o ağlarken kendisini bencil bularak kınar, bütün kıskançlıklarını utanacak bir alçalma olmak üzere unutmak ve unutturmak isterdi. Bihter onu okşayarak, öperek odasından çıkarmak isterken, o bütün yorgunluk, rahatsızlık bahanelerini haklı bulmak için kendi kendisini oyalamaya çalışırdı. Ama o sırada kapısının anahtarı kilidi içinde kulakları tırmalayan bir gıcırtıyla dönerken yüreğinde bir şey yırtılırdı. Kendi kendisine, herhalde beni sevmiyor, diyordu. Birçok zamanlar o bunalımlar arasında bu söz dudaklarının ucuna kadar gelmişti. Ona, beni seviyor musun, diyecekti. Sonra bu soruya karşı verilecek güvencede sevilmediğinin daha açık seçik bir belgesini görmek korkusundan öyle titrerdi ki söylemeye cesaret edemezdi. Odasında kuşku işkenceleri içinde saatlerce uyuyamazdı. Bihter'in evlenmesinden önce birisini sevmiş olabilmesini düşünerek bu kuruntu aşkın kuruntu anısını kıskanırdı. Belki bu aşk hala onun yüreğinden silinmemişti. Belki bu kadını tamamıyla kendisinin olmaktan engelleyen, onun hala yaşayan anısıydı. Kaç kezler bir belirti bulabilmek, genç kadının geçmiş yaşayında kuşku verecek bir nokta elde etmek için onu ustaca sorgular içinde söyletmişti. Bir gün içine o vakte kadar hiç düşünmemiş bir kuşku düştü. Behlül. Bu kuşku hiçbir olaydan doğmuş değildi. Onları bir gece yan yana bir resimli dergiye bakarken görerek kendi kendisine bu genç adamın bir tehlike olabileceğini itiraf etmişti. Ama Behlül Bihter'den o kadar uzak görünüyor, Bihter Behlül için her zaman öyle ilgisiz bir dil kullanıyordu ki ikisinin arasında bir tehlike meydana gelmesi olasılığından korkmak, Adnan Bey'e çirkin, utanmaksızın itirafı mümkün olmayan, kaba bir kıskançlıktan doğma bir aşağılama gibi göründü. Kendi kendisine bir daha bunu düşünmemek konusunda vaat etmişti. Ama o sırada sezinlerdi ki kendi isteğinin dışında bir duygu onu Bihter'le Behlül'ü gözetlemeye sürüklüyor. O zaman öz benliğini ayıp bir şey yapmış olmakla suçlayarak başka bir şey düşünmek isterdi. Bir kez gene onları düşünürken kendi kendine mümkün değil demiş ve hayalinde onlara karşı işlenmiş bir suçu bağışlatmış olmak için Behlül hanıma söylesene bize biraz ıt çalsın demişti. Bir gün Mademoiselle de Corton'a izin verilmesi için aralarında karar alındıktan sonra Behlül öyle bir şey bulmuştu ki Adnan Bey'in elinde olmayarak kafasını kurcalayan kuşkuları birden silmişti. Behlül amcasıyla yalnız bulundukları bir dakikayı seçerek ona sokulmuş ve ciddilikle ''Görüyorsunuz ya'' demişti. ''Ötekiler hep birer birer gidiyorlar. Bihter Hanım da Mademoiselle de Corton'dan sonra beni de göndermek isteği uyanacak sanıyorum. Rica ederim gülmeyiniz. Bunu varsaymak için bende pek sağlam sebepler var.'' Görünüşe bakmayınız. Onun için beni hiç sevmediğini çok iyi biliyorum. Demek istiyorum ki onda böyle bir istek görünür görünmez bana gözünüzle bir işaret vermeniz yeterlidir. Size gerçeği söyleyeyim mi? Bu yalı hayatından bıktım. Prepalas'ta şık, güzel bir oda. Ondan sonra. Behlül Bihter'in sesini işiterek susmuştu. Adnan Bey'in kuşkuları Behlül ile Bihter arasında yalnız bir yakınlaşma eğiliminin meydana gelmesi olasılığını düşünmekle kalır ve karısının geçmişine kadar düşüncesini gerilere götüren hayal etme gücünde utanılmaksızın kıskançlığa hak verecek kadar ilişkilerinin özellik kazanabileceğini varsayma dermanı kalmazdı. Yalnız yüreğinde Behlül'e derin bir kin vardı. Onun kadar şen, onun kadar genç ve artık onun kadar yakışıklı olmamaktan doğan bir kin ki ne zaman onu Bihter'in yanında görse onun orada bulunmamasını isterdi. Özel yaşayışlarında bu genç adamın varlığı Bihter'e kocasının yaşlılığından söz eden elle tutulur gözle görülür bir dil gibiydi. Adnan Bey, Behlül konusunda bu duygusunu bir gün onun elçiliklerden birine atanması hevesini gösterdiği zaman anlamıştı. O zamana kadar Behlül'ün buna benzer düşüncelerine karşı çıkarken bu kez o düşüncesini birden onaylamış, sonra kendi kendisine bu çelişkiyi sezinleyerek asıl sebebini bulmakta zorluk çekmemişti. Evet, artık itiraf etmeliydi ki bu genç adam onların özel yaşayışlarında fazla geliyordu. Behlül'ün Mademoiselle de Corton fırsatıyla söylediğinden Bihter'e söz etmemişti. Bugün bahçeden dönüşten sonra odasında otururken düşüncelerinin arasında bu aklına geldi. Behlül gittikten sonra Bihter odasına girince sordu. Behlül gitti değil mi? Bihter yüzüne bakmaksızın karşılık verdi. Evet, sanırım gecede gelmeyecek. Adnan Bey güldü. Bütün kışı o kadar ısı geçirdi ki kendisine bir gece izin verebiliriz. Bihter ötede kanepenin üstüne oturmuş, elini işine almıştı. Gözlerini kaldırmıyordu. Adnan Bey ekledi, hep gülerek söylüyordu. Geçenlerde Behlül bana ne dedi biliyor musun? Mademoiselle de Corton'dan sonra sıranın kendisine geleceğinden korkuyor. Bihter gözlerini kaldırarak bu sözün açıklanmasını bekleyen bir bakışla baktı. Anlamıyor gibisin Bihter. Bütün gidenler senden biliniyor ya, Behlül de sanıyor ki artık o da evde fazla görülecek. Adnan Bey yerinden kalkarak Bihter'in yanına oturdu. Yüzünü yüzüne sokarak hep o gülümsemeyle sordu. Behlül'ün sanırım Beyoğlu'nda bir yer tutmak için isteği var. Şimdiden bir sebep yaratmak istiyor. Eğer böyle bir düşüncesi varsa karşı çıkacak ben değilim. Bihter karşılık vermiyordu. Yüzüne bir kan tabakasını fışkırdığını sezerek ilgisiz görünmemekten korkuyordu. Yüreğinde küçük bir kuşku da doğmuştu. Gülümsenerek söylenen bu sözler korkunç bir fırtına saklayan ustaca bir sorguya çekmek de olabilirdi. Boğularak kuşkusuz dedi. Sonra bu söylediğine pişman olarak ekledi. Yani bence önemsiz bir konu demek isterim. Yalnız rica ederim. Eğer Behlül Bey gidecekse beni karıştırmasın. Artık her giden için sorumlu olmaktan usandım.